Mısra-i Berceste. Merhaba, hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Mısra-i Berceste başladı. Değerli dinleyicilerimiz, programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Aycan Feren sesimizi sizlere ulaştırıyor ve mikrofon başında da ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Cumhuriyet döneminde kendisinden önceki bütün şiir birikimine, anlayışına itiraz ederek var olmak isteyen garip şiir hareketinin poetikası üzerine konuşmayı devam edeceğiz bu haftada. Efendim konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Değerli hocam.
Hoş bulduk.
Efendim, Ahmet Haşim'in Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar isimli yazısıyla Orhan Veli'nin Garip Ön Sözünü şiirin nitelikleri bakımından karşılaştırmanızı isteyeceğiz. Tabi buradan yola çıkarak da yine Orhan Veli'nin Haşim'in şiirini aşma sürecini hem şiirleriyle hem de düz yazılarıyla değerlendirelim.
İki poetika arasında benzerlik değil, karşıtlık var. Mesela benzerlik isminde şiir hakkında düşünceler. Çünkü Garip'in alt başlığı bu, şiir hakkında düşünceler. Haşim de şiir hakkında bazı mülahazalar, o da şiir hakkında bazı düşünceler anlamına geliyor. İki poetikayı yan yana koyduğumuzda mesela tek bir cümleyle veya yargıyla özetlemek mecburiyetinde kalsak anlam kelimesi üzerinden iki poetikayı da konumlayabiliriz aslında. Haşim diyor ki şiir bütün kıymetini müzikten alır, ahenkli yapıdan alır. Orhan Veli de diyor ki şiir bütün kıymetini anlamdan alır, tam tersine. Müzikten almaz, müzik şiir söz konusu olduğunda hiçbir şeydir, bir anlam ifade etmez. Şiir bir söz sanatıdır diyor Orhan Veli. Anlam kelime, her kelime bir anlama gelir. Şiir de kelimelerle kurulur. O zaman kardeşim şiir eşittir anlam. Şiirde müzik, şiirde resim, belki bunu da ayrıntılı olarak konuşabiliriz. Farklı bir mevzu diyor. Şiir, şiir olarak anlamdan ibarettir. Bütünüyle bir karşıtlık var. Fakat Orhan Veli ve Garip dediğimizde sürekli karşı çıkıyor, karşı çıkıyor, karşı çıkıyor ile biten cümleler kuruyoruz. Aslında bu konuşma biçimi biraz tabii ki akımın dile getirdiği hususlardan kaynaklanıyor. Fakat akıma uzun vadede bir haksızlığa da dönüşüyor bence. Şöyle bir haksızlığa dönüşüyor. Garip uzun vadede bir öneri. Yani şiir böyle de yapılabilir, böyle de yazılabilir önerisi. Vezin yok, vezne kesinlikle karşıyız. Kafiye yok, işte şiirde müzik yok. Daha sonraki süreçlerde Orhan Veli'nin şiirinde hani Garip başlangıcından sonraki aşamasında da vezin de var. Vezinle de şiir yazıyor, kafiyeyle de şiir yazıyor. Müzik unsurunu özel olarak kullandığı, bunu amaçladığı, bilinçli kurulumların yer aldığı şiirleri de var.
İlk şiirleri mi böyleydi?
Son şiirleri arasında da var bu. Orhan Veli temelde vezin vezin diye tutturmaya karşı. Yani sen şiir mi yazacaksın kardeşim? Şu vezinle yazmak mecburiyetindesin. Bu mecburiyeti kabul etmiyor aslında.
Sınırları kaldırıyor aslında.
Evet. Akım şiirin imkanlarını genişletmeye dönük, zenginleştirmeye dönük bir açılım, bir hamle, bir hareket. Dolayısıyla işte Orhan Veli şuna karşı çıkıyor, Orhan Veli buna karşı çıkıyor, ha şuna da karşı çıkıyor gibi yaklaşımlar Orhan Veli'nin ve Garip akımının başarısını veya yaptığı işleri biraz indirgiyor, böyle hafifletiyor. Hayır, bir öneri getiriyor. Şiir böyle de yapılabilir, böyle de yazılabilir önerisi getiriyor ve bu öneriyi de gerçekleştiriyor. En önemli özelliklerinden birisi somut bir katkı.
Anlam konusundan biraz daha yola çıkarak konuşalım isterseniz. Ahmet Haşim şiirde mana ve vuzuhtan ne kastedildiğini tartışırken mana için bayağı mütalalar yığını olan fikri, hikayeyi, mazmunu gerekli, evet, görenlerden söz etmişti ve adi idraka göre izahtan bahsediyordu.
Evet, şimdi anlam bahsine Haşim alt seviye diyordu. Böyle biraz düşük kaliteli işler peşinde koşanlar şiirde anlam arar gibi bir yaklaşım içerisinde Haşim. Orhan Veli ise tam karşıtı. Hatta Haşim ne diyordu. Örnek olarak çok güzel öten, işte ötüşüyle serin yaz gecelerini böyle renklendiren küçücük minnacık bir kuşu eti için öldürmeye benzetiyordu şiirde anlam aramayı. Orhan Veli ise şiir bütünüyle anlam etrafında kurulan bir sanattır.
Burada diyor. Evet, asıl bakış açısını şu cümleyle özetliyor aslında Orhan Veli. Şiir bütün hususiyeti edasında olan bir söz sanatıdır.
Evet, eda bahsi biraz biçim bahsi. Aslında Orhan Veli'nin garip ön sözünde üzerinde iyice düşünülmemiş yargılar var. Bu cümle de böyle yargılardan birisi. Yani bütün hususiyeti...
Eda'yı mana olarak anlamamak mı gerekiyor?
Yani? Şöyle, yani biz eda... Anlatım biçimi diyeceğiz, konuşma tarzı diyeceğiz.
Söyleyiş diyeceğiz.
Söyleyiş diyeceğiz, ifade buyurduğunuz gibi. Bunu şiire aktardığımızda da karşılık olarak bulabileceğimiz kelime üslup. Bir şairin üslubu. Eda aslında madem eda bahsine girdik şöyle söyleyelim. Hani bir sunuluş biçimi, bir şeyin sunuluş biçimi. Siz bunu kendinize özgü bir biçimde sunuyorsunuz. Bu sizin edanız oluyor. Yani üslubunuz oluyor. Veya
tarzı oluyor belki
tarzınız, de. Konuşma tarzınız, hatta konuya yaklaşım biçiminiz, bunu dile getiriş, ifade etme biçiminiz oluyor. İfade etme biçimi noktasında Orhan Veli'nin Haşim'e bir karşıtlığı söz konusu değil. Aslında Haşim de buna yakın bir konumda. Fakat müzik ve anlam... üzerinde konuyu yoğunlaştırdığımız zaman farklılıklar ortaya çıkıyor. Orhan Veli'nin kendisiyle çeliştiği noktalardan birisi bu anlam bahsinde öne çıkıyor bence. Yani anlama ne kadar yoğunlaşırsanız, siz diyelim ki şiir bahsine fazla yoğunlaşmayı şu açılardan sorunlu görüyorsunuz. Aynı sorunlarla karşı karşıya kalırsınız. Bu tek boyutlu yaklaşımdan dolayı böyle oluyor. Eninde sonunda Haşim'de de belirli bir ölçüde tek boyutlu yaklaşım söz konusu. Orhan Veli'de de belirli bir ölçüde tek boyutlu bir yaklaşım söz konusu. Özellikle bu tek boyut anlam bahsinde kendini iyice hissettiriyor, öne çıkıyor. Yani siz her şeyi anlama indirgediğiniz zaman o zaman kuru nutuktan başka elinizde ne kalacak? Veya kuru nutuğu yıkmak için, bunu yumuşatmak için de yine alakasız akrobatik numaralar çekeceksiniz demektir. Bu da sizi diyelim ki söz sanatları konusunda söylediğiniz sözlerle çelişkiye sürükleyecek. Bu da böyle bir yumağa dönüşecek. Arkasını alamayacaksınız.
Şimdi Orhan Veli poetikasında şiirin ne olmadığının altını çizse de aslında yazısına şiir yani söz söyleme sanatı evet. cümlesiyle başlıyor. Ahmet Haşim'le poetikasında şiirin musikiyle söz arasında sözden ziyade musikiye yakın bir evet. ara dil olduğunu ifade etmişti.
Evet.
Müzikle şiir arasındaki yani bağıntıyı nasıl açıklayabiliriz?
Şöyle bağlayabiliriz İpek Hanım. Orhan Veli diyor ki şiir bir söz sanatıdır. Söz ne demek kardeşim? Anlam demek. Şiirde söz sanatı olduğuna göre anlam sanatı demektir diyor. Haşim ise işte o kelimeler çok büyülü bir şekilde bir araya gelecek. Ortaya yepyeni bu seslerin, kelimelerin seslerinin birbirleriyle buluşmasından bir ahenk çıkacak. O başka telden çalıyor. Orhan Veli başka telden çalıyor. Yani birbirlerine aslında tam karşıt bir pozisyondalar. Anlam bahsinde Orhan Veli mesela işi bütünüyle anlama yığdığı vakit şöyle bir sorun doğuyor. Yani anlam vezne ve kafiyeye karşı çıkış, ahenge karşı çıkış bunları bir ölçüde hikayeye, kısa şiire mecbur ediyor. Bizim o şiir dediğimiz vakit yüzyılların birikimi olarak oralardan akarak gelen çok somut bazı özellikler ne yazık ki elimizden kaçıyor.
Şimdi Garip Hareketi'nin Osman Bey'e karşı çıktığı hususlardan biri de mısracı zihniyet.
Evet.
Ne anlamalıyız mısracı zihniyet ya, tanımında?
Bizim diyor ön sözde karşı çıkmamız gereken yaklaşımlardan birisi de mısracı zihniyet diyor. Şimdi mısracı zihniyet programımızın adı da Mısra-i Berceste. Mısra-i Berceste'yi biz divan şiirinden ödünç aldık. Divan şiiri aslında mısracı bir şiir. Peşinden gelen hece şiiri o da belirli ölçülerde mısracı bir şiir. Orhan Veli diyor ki biz mısraya karşı çıkacağız. karşı çıkış gerekçelerini sıralarken de diyor ki mesela şimdi bize kadar gelen şiir zevkinde veya anlayışında işte şu kelime çok güzel olmuş, bu kelimeyi çok iyi seçmiş, şu mısra harika, ya bu mısra ne kadar güzel şeklinde şiir değerlendirmeleri var diyor. Bizce şiir bütünüyle güzel olmalıdır. Bu yeni bir yaklaşım. Yahya Kemal'in bir divan şiiri değerlendirmesini hatırladım. Mesela Yahya Kemal divan şiirini çok iyi bilen şairlerden biri olarak bilinir. O divan şiirini eninde sonunda beyte indirgiyor. Yani çok güzel mısralar, çok güzel beyitler var. Yani divan şiiri bunları seçtiğimiz vakit yani budur anlamında bir yaklaşımı var. Orhan Veli'nin bu bütünlük değerlendirmesi bununla örtüşüyor. Orhan Veli diyor ki biz mesela karşımızdaki binaya baktığımız zaman bu binanın tuğlası çok güzel, çimentosu çok güzel diye konuşmayız. Bina çok güzeldir veya değildir, böyle konuşuruz diyor. Şimdi biz şu mısra çok güzel, şu kelime çok güzel dediğimiz vakit bu binanın işte şu tuğlası, şu çimentosu güzel değil, olmuş olmamış gibi konuşuyoruz. Oysa bütünlüklü bir değerlendirme olmalıdır. Bundan dolayı biz mısraya karşıyız diyor. Fakat Orhan Veli diyelim ki en çok karşı çıktığı hususlardan birisi bu. Bütün şiirini düşündüğümüz zaman bugün öncelikle mısralarıyla anılıyor. Hatta mısrağı bercesteleriyle anılıyor. Neden? Bütün uğraş...
Yazık oldu Süleyman Efendi'ye.
yani gibi. Yani yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Orhan Veli'nin, Orhan Veli'ye özgü mısrağı bercestesi işte. Kısa şiir, teknik olarak bu anlamdan hareketle kısa şiir bir tür mecburiyet. Kısa şiirde de anlam böyle gide gide şiirin sonundaki mısraya böyle vurucu bir ifade amaçlanıyor. Yani başka örnekler de var Orhan Veli'den bu tarzda hızlıca anımsatabileceğimiz. İnsan iddiasından sınanırmış. Yani Orhan Veli büyük laf ediyor. Fakat sonuçta bu mısralarla mısracı zihniyete karşı çıkıyor. Mısra-i Berceste için de mesela poetikada şey var. Böyle ne bu anlamında cümleler var. Fakat mısra-i bercesteleriyle hatırlanıyor bugün.
O zaman şimdi güzel bir şiir dinleyelim. Orhan Veli'nin bir şiirini dinleyelim. Sonra
tabii
kaldığımız
ki
yerden devam edeceğiz.
Tabii ki.
Akşam üstüne doğru kış vakti bir hasta odasının penceresinde. Yalnız bende değil yalnızlık hali. Deniz de karanlık, gökyüzü de. Bir acayip kuşların hali. Bakma, fakirmişim, kimsesizmişim. Akşam üstüne doğru, kış vakti. Benim de sevdalar geçti başımdan. Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış. Zamanla anlıyor insan dünyayı. Ölürüz diye mi üzülüyoruz? Ne ettik, ne gördük şu fani dünyada kötülükten gayrı? Ölünce kirlerimizden temizlenir, ölünce biz de iyi adam oluruz. Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış. Hepsini unuturuz.
Sevgili dinleyicilerimiz, şair yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz ve garip poetikasını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi poetikada şöyle bir cümle geçiyor Orhan Veli'ye ait. Ben sanatlarda tedahüle taraftar değilim diyor şair. Ne demek istemiş bu cümleyle?
Tedahül bugün kullanımda olmayan bir kelime. Birbiri içine geçme gibi bir anlamı var. Mesela sanatlar arasında geçiş, birbirinden etkilenme anlamında değil de siz diyelim ki bir şiir metninde resme yer veriyorsunuz veya bir hikaye metninde şiire yer veriyorsunuz. Bunlara karşı çıkıyor. Yararlanmaya karşı çıkmıyor bildiğim kadarıyla. Ben sanatlarda tedahüle karşıyım. Ben daha ziyade şöyle anlıyorum. Mesela bugün piyasadaki edebiyat dergilerini alalım. 10 tane dergi. Bunları geçmişe doğru karıştıralım. Muhakkak bir sayısının kapağında şiir ve müzik, bir sayısının kapağında da şiir ve resim anlamında dosyalara, o konuyla ilgili birçok yazının bir araya geldiği dosyalara rastlarız. Orhan Veli, şiir müzik ilgisi kurmaya çalışanlar, şiir resim ilgisi kurmaya çalışanlar, bunu bir noktadan sonra da birazcık abartanlara, şiiri şiir olarak başaramadıkları için bu yollara tevessül eden hilebazlar diyor örneğin. Yani müzik müzik olarak önemlidir, resim resim olarak önemlidir, şiir de şiir olarak önemlidir diyor. Siz şiirde müzik yapmaya çalıştıkça müziğe yaklaşıyorsunuz, şiirden uzaklaşıyorsunuz. Fakat şimdi bugün geldiğimiz noktadan bakarsak, günümüz şiirinden Orhan Veli'nin bu yaklaşımını değerlendirirsek, mesela birçok melez türden bahsedebiliriz. Yani bugünkü sanat anlayışında sanatların Orhan Veli'nin ifadesiyle tedahülü adeta günümüzün kurallarından birisine dönüştü. Mesela bir şiir metninde bir resme yer verilebiliyor bugün. Notalar resim olarak kullanılabiliyor. Anlatı diye bir tür doğdu. Roman değil bu. Tıpkı roman gibi anlatıyor. Okuyorsunuz, ya bu roman değil diyorsunuz. Tabii roman değil, bu anlatı diyor mesela karşımızdaki cevap olarak. Bugün bu geçişlere daha çok rastlıyoruz. Belki de çağımızın, dönemimizin bir zorunluluğu bu geçişler. Fakat Orhan Veli net bir biçimde sanatlar arasında geçişleri kabul etmiyor. Hangi sanat söz konusuysa o sanatı esas alarak, o sanatın kurallarını esas alarak o sanatı icra etmekten yana görüş belirtiyor. Tabii burada da yine uzak çağrışım olarak Haşim'i hatırlıyoruz. Haşim'in müzik ilgisini hatırlıyoruz. Her
yine bir tepki gösterdiğini, evet, yorumun ortada aslında.
Sonunda bir Haşim hatırlaması yapıyoruz.
Bize çarpıyor, evet. Ön sözün bir yerinde de Ahmet Haşim'den bahsetmiş aynı zamanda.
Evet.
Arapça alev kelimesinin yazılışı ile ilgili.
Evet. Sanırım. Mesela görsellik. Haşim dönemine göre o alev kelimesi, resim, işte alevi ifade ediyor. Hani somut şiir, görsel şiir bağlantıları kurabiliriz oradan. Haşim dönemine göre o çok ileri bir şey. Orhan Veli'nin ona karşı çıkması da ileri bir şey aslında dönemine göre.
Evet efendim, şimdi de Garip Hareketi'nin sürrealizmle kesiştiği noktaları konuşalım, evet, sizinle.
Şimdi İpek Hanım, ön sözde sürrealizmle ilgili geniş geniş açıklamalar var. Peş peşe birkaç açıdan konuya yaklaşan paragraflar var. Fakat ben sürrealizm bağlantısının Orhan Veli tarafından doğru kurulmadığı kanaatindeyim. Orhan Veli literatürünü taradığımızda da işte bu akımın doğuşuna ilişkin olarak sürrealizmden etkilenmişlerdir, bu sürrealizmden etkilenerek doğmuşlardır şeklinde yorumlar da çok fazla. Fakat benim mesela ikna olmadığım husus, sürrealizmle Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet'in şiirlerinin örtüşmediği, üstelik hiçbir anlamda örtüşmediği. Sürrealizm ne demek? Sürrealizm biraz bilinç akışı demek. Doğrudan bilinçaltı demek. Otomatik yazı demek. Otomatik yazı ne demek? Siz hiçbir bilinçli müdahalede bulunmaksızın geldiği gibi yazıyorsunuz. Bu saçma oldu, bu oldu, bu olmadı, bu gülünç oldu, işte şu kural yok. İmla, gramer, böyle bozuk cümle kurulumları, her şeyin mümkün olduğu belirli ölçülerde tabii ki bir yazı yazma tarzı. Mesela rüya görüyorsunuz, kalkıp rüyanızı tıpatıp birebir kağıda döküyorsunuz. Veya böyle büyük bir konsantrasyon içerisinde bütünüyle bilinç akışınızı takip etmeye, bunu olduğu gibi yazıya dökmeye çalışıyorsunuz. Ama biz şimdi Orhan Veli'nin, Oktay Rıfat'ın, Melih Cevdet'in Garip Ürünü şiirlerine baktığımızda böyle bir yansıma göremiyoruz. O zaman bu akım nasıl oluyor da sürrealizmden etkilenerek doğuyor? İkinci ve daha kıymetli bir soru soralım. Orhan Veli neden ve nasıl kendi ön sözünde böyle bir bağlantıdan söz ediyor? Böyle bir bağlantıdan söz ederken şunu da vurgulamamız lazım. Mesela Garip'teki bir dipnotta Orhan Veli, bizi bütünüyle sürrealizme bağlamaya çalışıyorlar. Bizim sürrealizmle bir alakamız yok. Bizim sürrealizmle bütün alakamız metinde bahsettiğimiz hususlarla sınırlıdır gibi bir açıklaması da var Garip Han sözünde. Olay şu bence. Sürrealizm doğası gereği vezne ve kafiyeye yer vermiyor. Orhan Veli de diyor ki bak bunlar vezne ve kafiyeye yer vermediler. Biz de vermeyebiliriz. Bence bütün bağlantı bundan ibaret. Mesela şöyle bir açıklamaya girişiyor Orhan Veli ön sözde. Diyor ki biz söz sanatlarına karşıyız. Yani eşyanın, tabiatın değiştirilerek, aslından bozularak de teşbih, mecaz, istiare neyse artık söz sanatlarıyla değiştirilmesine karşıyız. Biz doğrudan ifade eden yanayız. Neyse o olarak şiir metnine girmesi taraftarıyız. Bunun yolu da diyor bilinçaltıdır. Oysa bunun yolu bilinçaltı değildir. Tam tersine bilinçaltı o olduğu gibi olan şeyi, gerçekliği bozma yollarından birisidir. Orhan Veli bence burada yanılıyor. Fakat onu bu bağlantıya sürükleyen şey yaptıkları işi o günün ortamında gerekçelendirme telaşı mı diyeceğiz, zorunluluğu mu diyeceğiz artık. Vezinsiz kafiyesiz şiir mi olurmuş arkadaş yaklaşımına bak burada olmuş diye örneğini ortaya koymak istiyorlar. Burada şöyle bir parantez de açabiliriz. Mesela serbest vezin bahsinde diyelim ki Orhan Veli öncesinde elbette örneğin Nazım Hikmet var, Ercüment Behzat Lav var, böyle bir takım örnekler var. Ahmet Haşim var, Abdülhakamit Tarhan var. Yani geçmişe doğru bir kronoloji çıkarabiliriz. Aynı gerekçelerle diyelim ki Nazım Hikmet'in için karşı çıkılmıyor ama Nazım Hikmet kafiye kullanıyor. Doğrudan o mısraları veya cümleleri kafiyelerinden, seslerinden bölüyor. Ha işte kafiyeyi böyle algılıyor, böyle kullanıyor şeklinde o kabul ediliyor. Fakat Orhan Veli öyle bir metin koyuyor ki ortaya düz yazı olarak da okunabilir veya düşünülebilir. O zaman bu ne biçim iş? Nerede bunun mezni, nerede bunun kafiyesi sorusu soruluyor. Bence Orhan Veli ve Oktay Rıfat ve Melih Cevdet de bak sürrealistler de böyle yapıyor diye
bir dayanak olarak
evet örnek gösteriyorlar. Örnek göstermekten başka sürrealizm bağlantısının bence hiçbir anlamı yok.
Teşekkür ediyoruz
ben
efendim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Şair yazar Osman Özbahçe idi konuğumuz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman, bilmezsiniz kim diker, ben dikerim. Dalga geçerim kimi zaman da, o da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda, bir mide düşünürüm midemde, bir ayak düşünürüm ayağımda. Ne halt edeceğimi bilemem.
Mısra-i Berceste.